Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evveline vel-ahirin. Ve selamun alel-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını ve akrabaları içinde de amcalarını görüyorduk. En son Abbas amcanın sonlarına doğru gelmiştik efendim. Akrabaları 41. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hazreti Abbas amca radıyallahu an bunca hadiseleri yaşayıp çok şeyler gördü. Hazreti Peygamber döneminde yaşadı. Hazreti Ebu Bekir döneminde yaşadı. Hazreti Ömer döneminde yaşadı. Hazreti Osman döneminde devam ediyor. Ancak Hazreti Osman döneminin ikinci yarısının sonlarına doğru hastalanıp yatağa düştü. Yakınları başucumdan ayrılmamakla birlikte Halife Hazreti Osman da sürekli ziyaretine gidiyor. Her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyordu. Abbas amcanın herhangi bir ihtiyacı olmasa da halife ona hizmet etmek istiyordu. Resulullah Aleyhisselam'a yakınlarına karşı ashabın duruşunun bir güzel örneğidir bu. Hazreti Abbas amcanın ne kadar hasta yattığı, neler yaşadığı, neler çektiğine ilişkin pek fazla bir rivayet yok. Kaynaklarımızdan nihayetinde diyor, çok yatmadan Hicri 32, miladi 653 yılında Medine'de vefat etti şeklindedir. Evet. Yani yaş kaç olmuş olur? 88 yaşında olmuş olur. 88 yaşında. Farklı günleri, tarihleri, yaşı da veren kaynaklar var. Ancak en meşhur rivayet budur. Hazreti Osman döneminin sonlarına doğru Hicret'in 32. yılı miladi 653 yılında 88 yaşında Medine'de vefat etti. Resulullah'ın amcalarından en sona kalan olduğu için, herkes tarafından sevildiği için onun cenaze, teçhiz, tekfin gibi hizmetleri için herkes can atsa da Halife Hazreti Osman bunların önüne geçti. Yakınlarının hakkıdır, görevidir dedi. Yakınları, yani oğulları, yakınları bu vazifeyi yaptılar. Hazreti Osman'ın böyle bir duruşu var burada. Elhamdülillah. Neticede cenaze namazını Hazreti Osman kıldırıyor. Mutlaka biliyorsunuz da ben bir kez de söyleyeyim. Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki kabristanına girdiğimizde ana kapıdan sağda ilerideki oraya geçiş vermiyorlar. Ehl-i Beyt'in yattığı yer orası. Abbas amca orada yatıyor. Dualarımızı, salat selamlarımızı efendim ziyaretlerimizi bekliyor diyelim. Abbas amcanın vefatını herkese bildirmesi için bir duyurucu yani tutuluyor. Civar yerleşim birimlerinden dahi erkekler, kadınlar, çocuklar hiç kimse geri kalmaksızın onun cenaze merasimine katılıyorlar. Öyle büyük kalabalık olmuştu ki efendim halife güvenlik üzerine güvenlik tedbirlerini artırmış. Efendim yani halk Abbas amcanın tabutuna dokunmak için efendim izdihamlara yol açmış. Hatta bir ara neredeyse tabutu düşürecek duruma gelmişlerdi. Şimdi efendim daha çok Ramazan ayının sonlarına doğru çok olur. Camilerimizde Sakal-ı Şerif ziyaretleri yapılır. İşte Hırka-ı Şerif ziyareti, Hırka-ı Saadet ziyareti. Yani bazı ziyaretler yapılır malum. Böyle bakarsınız ağlayanlar, işte böyle gözyaşı dökenler çok coşkulu bir şekilde. Bunlar güzel şeyler. Amenna. Yine Mekke'ye, Medine'ye gidildiği zaman işte Kabe'yi görünce, Ravza'yı görünce böyle insanın hıçkırdığını, ağladığını görürsünüz. Böyle bir an önce oraya varmak için heyecanla atıldığını görürsünüz. Bunlar güzel şeyler. Fakat bizim inancımızda böyle geçici heyecanlarımız yoktur. Heyecan olur. Yani Resulullah'ın sakalı şerifine duyduğumuz saygı onun sünnetinin tamamına duyulması gerekir. Mukaddes emanetlere duyduğumuz saygı Aleyhisselam'ın tüm hayatına duyulması gerekir. İşte burada da Abbas amcaya dokunmak için tabuta neredeyse birbirini eziyorlar. Neredeyse tabut düşüyor. Ama sonraki zamanlarda bazılarının ileri geri konuştuklarını görürüz. Bu tip insanların. Bugün de konuşuluyor. O yüzden tabuta dokunmak, efendim Kabe'yi görünce ağlamak, Medine'ye gidince kubbeyi görünce ağlamak, bunlar güzel olmakla birlikte yetmiyor. Hayatımızın tamamına yansıması gereken bir nebevi ahlak olması lazım. Şu soruyu soracağız. Abbas amcadan bizde ne var? O yüzden bu örneği verdim. Evet. Efendim Abbas amcanın kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla 4 evliliğini bulduk efendim. 2 de cariyesi var. Şimdi biz bunlara yenge diyoruz. Malum amcaları yengeleri. Yengeler kim? Kısa bir bilgi vereyim yengeleri. İlk yenge meşhurdur. Ummul Fadıl Lübabetül Kubra. İkinci yenge Fatma binti Cüneyt. Üçüncü Hüceyle binti Cündep. Dördüncü Seleme binti Mahmiye. Carilerin adları da var. Sebe'e ve Humeyriye. Bunlar arasında en meşhuru Ummul Fadıl Lübabetül Kubra isimli ilk hanımıdır. Efendim bunlardan çocukları var. Bunları şimdi az çok göreceğiz. Abbas amcanın güzel bir aile hayatı yaşadığını biliyoruz kaynaklarımızdan. Geçimli, yumuşak huylu bir kişi olarak duruyor önümüzde. Mekke döneminde bir tek Ummul Fadl'ı görüyoruz. Lübabetül Kubra'yı. Bundan Abdullah, önce Fadıl, sonra Abdullah, Ubeydullah, Mabed, Kusem, Abdurrahman ve Ummu Habib adlı çocuklar dünyaya gelmiş. O gün Araplarda ilk çocuk anneye de babaya da künyeye vesile olduğu için Lübabetül Kubra, Hazreti Abbas adları böyle olduğu halde ilk çocukları Fadıl olduğu için Ummul Fadıl, Ebul Fadıl diye meşhur olmuşlardır. Bu hanımın Hazreti Hatice annemizden sonra iman eden ilk kadın olduğu, ilk kadın sahabe olduğu rivayeti meşhurdur. Hazreti Hatice anneminden sonra ilk kadın sahabe olduğu rivayeti meşhur bu hanımın. Ummul Fadıl çok yönlü bir hanım. Bunun Resulullah Aleyhisselam bu kız kardeşler, 9 tane kız kardeş bunlar. Mümine kız kardeşler diyor Peygamber Aleyhisselam bunlara. Bunların hepsi önemli şahıslarla evli, önde gelen hanımlar. Yani Abbas amcanın aile hayatında hem baldızları hem de bacanakları oldukça önde gelen kişiler. O ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak sadece şu kadarını söyleyeceğim. Abbas amca gerçekten hem hanımlarıyla hem hanım tarafındaki yakınlarıyla çok güzel geçindiği gibi hanımları da Abbas amca taraflarıyla çok güzel geçinmişlerdir. Bu konuda Ümmü Fadıl yengeden çok fazla örnekler var. Peki 4 evlilik yapmış olan Abbas amcanın kaç çocuğu var diye bir düşünün bakalım. 12 erkek, 6 kız olmak üzere toplam 18 çocuğu var Abbas amcanın. Bunları sayalım 18'inde. Ben şöyle şuraya notumu aldım. Buradan okuyayım ben size. Çünkü 18 çocuğu ezberleyemem tabii yani. Fadıl, Abdullah, Ubeydullah, Mabed, Kusem, Abdurrahman, Süheyl, Misher, Kesir, El Haris, Aun, Temmam, Amine, Safiye, Umeyme, Ummu Habib, Huziliye, Ümmü Kulsum. Bu çocukların en büyüğü Fadıl, en küçüğü Temmam idi. Fadıl güzelliğiyle meşhur olurken Abdullah ilmiyle, Ubeydullah cömertliğiyle, Temmam ise en kuvvetli insanların daha kuvvetiyle meşhur. Her bir çocuğun çok farklı özellikleri var Abbas amcanın. Hatta biraz sonra bir ayrıntılı bilgi vereceğim ama yani özellikle erkek çocuklar için söylüyoruz, çok meşhurlar. Abbas amcanın erkek çocuklarının kabirleri birbirinden uzak mekanlardaydı. Bundan dolayı onun hakkında şu rivayet, şimdi yapacağım rivayet çok meşhur olmuştur. Uzaklık bakımından birbirlerine Abbas'ın oğullarının kabirlerinden daha uzak kabirler görülmemiştir. Erkek sahabelerde böyle geçer. Hanım sahabelerde de yine aynı cümleyle uzaklık bakımından birbirlerine Ummul Fadl'ın oğullarından kabirlerinden başkası uzak kabirler yoktur demişlerdir. Yani ikisi de böyle. Bunlardan Hazreti Fadıl Yermuk ya da Ecnadayn Savaşı'nda şehit düşüyor. Mabet ve Abdurrahman Afrika'da vefat ediyorlar. Abdullah Taif'te vefat ediyor. Ubeydullah Yemen'de, Kusem Semerkant'ta, Kesir Yenbu'da vefat ediyor. Evet. Böyle farklı yerlerde vefat ettikleri rivayetleri olmakla birlikte böyle bir ifade var. Evet efendim, Abbas amcanın hatta bu çocuklarından, bunlar arasında kızlarınla ilgili çok fazla malumat olmamakla birlikte özellikle Ayşe annemizin bu çocuklara nasıl sahip çıktığını da biliyoruz. Özellikle söylüyorum bunu. Halifelerin hepsi çok ciddi şekilde bunlara yardımcı olmuşlar. Sahip çıkılmış, birçok şey yapılmış yani. Abbas amcanın çocuklarının hepsinin İslam'la şereflendiğini görüyoruz. Bu çocukların doğumlarının vefatlarını biraz söyleyerek ne kadar sahabedir nedir onları şimdi sizlerle paylaşayım inşallah. En büyük oğlu Fadıl. O yüzden Ummul Fadıl, Ebul Fadıl künyesi almışlar. Fadıl yani fazıl. Biz fazıl deriz ya, işte oradan geliyor. Ummul Fadıl yani Fadıl bin Abbas daha doğrusu. Abbas amcanın en büyük çocuğu olan bunun olup annesi Lübabetül Kubra'dır. Fadıl Abbas amcanın en büyük çocuğu. Evet. Bunun annesi Lübabetül Kubra. Bu hanım az önce söyledim. Hanım sahabeler arasında meşhurdur. Fadıl'ın doğum tarihiyle ilgili de rivayetler farklı. O yüzden biraz durdum. Şimdi birkaç daha dosya karıştırdım şu anda. Mekke'de 614 yılında doğduğu rivayeti var. Yani miladi 589'a tekabül ediyor. Yani bu nübüvvetten 21 sene önce demektir. Efendim, anneye babaya künye oluyor bunun doğumuyla beraber. Aynı şekilde vefat hakkında rivayetler farklı. Onun Hazreti Ömer halifeli döneminde Suriye'nin Amavas bölgesinde veba salgınından hicretin 18. yılında 50 yaşında vefat ettiği rivayeti olmakla birlikte hicretin 13. yılında Mercus-Suffer Savaşı'nda şehit edildiği rivayeti de vardır. Ancak böyle üzerine biraz durduk, araştırdık. Onun Ecnadeyn ya da Yermük Savaşı'nda şehit olduğu rivayetinin daha sağlam olduğunu gördük. Dolayısıyla 22 yaşında Hazreti Fadıl, Ecnadeyn, Yermük, bunlar birbirine yakın savaşında şehiden vefat etmiş, şehit olmuştur. Çocukluğu hakkında bilgi yok denecek kadar az. Daha ziyade yaşanan hadiseler onun da içerisinde hayat hikayesi olarak görülür. Yani yakışıklı bir delikanlı olan Fadıl, insanlar arasında en güzel yüzlü olanıydı. Fadıl bin Abbas radıyallahu anhuma. Peygamberimiz aleyhisselam onu çok sever. Ne zaman görse büyük bir ilgi ve alaka gösterirdi. Babasının özel görevi sebebiyle o da Mekke'ye Mekke'de kalıp Medine'ye çok sonra geldiği için daha erken bir dönemde Müslüman olduğunu biliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber Mekke fethi ve Huneyn gazvesine katılıyor. Huneyn savaşı esnasında bir anda İslam ordusu tuzağa düşüp dağılınca herkesin moralini alt üst etmişti bu dağılma. İşte böyle kritik ve çetin bir zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam yanında sebat edenlerle beraber o da sebat etmiş. En zor zamanda onun yanından ayrılmamıştı. En meşhur örneğinin birisi budur kıymetli dinleyenlerim. Veda hacı esnasında Müzdelife'den Mina'ya kadar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesinin terkisinde gittiği için Rıdfu Resulullah denildi. Onun yol arkadaşı anlamına. Bu künye o kadar tuttu ki o günden sonra hep bu lakapla anıldı. O da bundan son derece memnun oluyordu. Rıdfu Resulullah. Onun en önemli özelliklerinden biri de gene veda hacındadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmaması, onu adım adım takip ederek hac fıkhına dair önemli rivayetleri bize ulaştırmasıdır. Yani ashab-ı kiram gerek peygamberin yakınları gerek diğerleri bir yandan Resulullah'ı takip edip onu örnek alıyorlar. Onun yaptığı gibi yapmaya, onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu nakilleri sonraki nesillere aktararak Peygamber Aleyhisselam'ın o güzel örnekliğinin bugünlere kadar ulaşmasına vesile oluyorlar. Evet. Resulullah Aleyhisselam vefatı esnasında işte onun cenazesinde Fadl'ın çok büyük emekleri var. Aynı şekilde hastalık esnasında mescide götürme getirme esnasında Fadl'ın çok büyük emekleri var. Fadl'ın Resulullah tarafından Safiye binti Mahme ile evlendirildiğini biliyoruz. Yani Aleyhisselam amcaoğlunu bizzat evlendiriyor. Ve ondan da Ummu Kusum adı bir kızı oluyor Fadl'ın. Başka çocuklar hakkında bilgimiz yoktur. Hazreti Fadl bin Abbas radıyallahu anh'a Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 24 hadis-i şerif rivayet etmiş. Böyle mübarek bir insan hakkında fazla bilgi yok. Abbas amcanın oğulları arasında hakkında en geniş ve 3-4 ay sohbetler sürecek kadar hayat hikayesi olan Abdullah bin Abbas'tır. Şimdi sıra ona geldi. Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Evet, bu sahabe bize çok yönden çok örnek verir. Mekke'de nübüvvetin 9. yılında yani 619'da doğuyor. Hicretin 68. yılında yani 688'de 70 yaşında Taif'te vefat ediyor. Bunun da aynı şekilde annesi Ummul Fadıl Lübabetül Kubra. Abdullah hicretten 3 sene önce Müslümanlar muhasara altındayken doğmuştu. Yani derslerin birinde işlemiştim ben kısa da olsa boykot muhasarayı. Hepimiz biliriz işte 3 sene süren bir sıkıntılı bir dönem. Ancak işte o dönemde doğumlar var, ölümler var, evlilikler var. Hayat devam ediyor yani. İşte bir örneği budur. Abdullah orada dünyaya geliyor. Ve o kadar yokluk içerisinde Peygamber Aleyhisselam bir şekilde bir hurma bulduruyor. Ağzında hurmayı hafifçe ıslatıp çocuğun damağına sürüyor. Ve o da böyle hemen böyle yalıyor onu. Allah'ım Abbas'ın oğluna hikmet ver de ona tevhidi öğret diye daha bebekken Resulullah'ın duasına mazhar oluyor. Biliyorsunuz buna tahnik deniyor. Doğan çocuğun ağzına tatlı bir şey tattırmak. Tahnik. Aleyhisselam genelde hurma ile yapmıştır. Balla da yapılabilir bal ile bu. Ama hurma daha güzel olur. Çocukluğu ve gençliği hakkında çok ciddi rivayetler var. Çocukların ve gençlerin eğitimine ilişkin çok güzel örnekler buluyoruz bunda. Ben mesela şimdi çocuk sahabeleri çalışıyorum. Bunun hakkında çok güzel malumatlar buldum. Mustakil bir küçük kitapçık olacak Allah izin verirse. Efendim Abdullah bin Abbas'a geleyim. Bunlar arasında olan ve Resulullah Aleyhisselam'ın gece hayatını öğrenmek için teyzesiyle yaşadığı o meşhur hadiseyi örnek vermemiz bile onun o güzel duruşunu ortaya koyması açısından yeterli olacaktır. Şimdi az önce söyledim ya, Ümmül Fadıl'ın 9 tane kız kardeşi var kendisiyle beraber. Bunların birisi de Hazreti Meymune'dir. Meymune de Peygamberimize evlenmiş annemizdir. Dolayısıyla Abdullah'ın teyzesi olduğu için Abdullah Resulullah'ın yanına gelir, evde teyzesinin yanında kalırdı. Şimdi şuraya dikkat edelim. Yani çocuk uykusuz, yorgun, aç geldi teyzeye sığındı anlamına değil. Resulullah gece neler yapıyor? Kaç saat uyuyor? Kaç rekat teheccüd kılıyor? Kur'an'dan neleri okuyor? Nasıl yapıyor? Nasıl ediyor? Bunları öğrenmek istiyor. İlgi alanı, hani deriz ya hobi nedir? İlgi alanı bu. Hazreti Abdullah bin Abbas'ın. O yüzden ilgi alanı, hobi deyimlerini biraz da bu boyuttan ele alırsak çok daha fazla şey göreceğiz. Ben tekrar söylüyorum. Abdullah küçük yaşta, şimdi Hazreti Peygamber'le beraber ancak zaten ablukada doğdu. 19, 1 sene, 2 sene orada, 14'da, 12, 13 yaşında demek ki Resulullah'ın vefatı esnasında. Yani bütün altyapıyı almış durumda oluyor. Çok dua alıyor Peygamberimize Abdullah. Çok çok örnekleri var bunun. O çocukluk 13 sene içinde çok örnekleri var. Çok böyle yaman bir çocuktur, yaman bir gençtir Abdullah. Ama ben sadece şunu söyleyeyim, bir kez daha, 10 kez daha söylemem gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın gece hayatını, ibadetlerini, Kur'an okuyuşunu, tesbihatlarını, zikirlerini öğrenmek için bir bahane bulur. Birkaç defa yapar bunu. Teyzesi evinde kalır. Yani Aleyhisselam'ın farklı farklı hanımlar var biliyorsunuz. Efendim, Meymune annemiz Resulullah'ın en son evlendiği hanımdır. Yani diğerlerin hepsi hayatı, ölenler hariç. Dolayısıyla onun sırası hangi akşamsa o akşam gidiyor oraya. Bunları öğrenmek istiyor Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Evet efendim, Hazreti Abdullah, Abbas amcanın oğlu Abdullah, teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında kalacak ve Resulullah Aleyhisselam'ın gece hayatını öğrenmek isteyecek. Bunu birkaç defa yaptığını söylemiştim. Şimdi onun o rivayetlerin birini sizlerle paylaşıyorum. Yine bir gün yatsıdan sonra teyzesine giden Abdullah radıyallahu anh kapı önünden seslenerek müsait olup olmadığını sordu önce. Buradan başlıyor edep. İçeri girmesine izin verilince hemen girip esprili bir şekilde selam veriyor. Nasıl esprili? Teyzelerin en iyisine selamun aleyküm. Bir diğer rivayet, selamun aleyküm teyzelerin en iyisi diyor. Selamun aleyküm teyzelerin en iyisi. Şimdi gerçekten benim hoşuma gidiyor bu ifade. Yani üzerinde durmak da gerekiyor tabii yani. Hani bazen böyle insanın aklına gelir yağ mı çekiyor diye, yok. Selamun aleyküm teyzelerin en iyisi. Bir diğer rivayette ise teyzelerin en iyisine selamun aleyküm diyor Abdullah. Peki teyzesi nasıl cevap veriyor? O da güzel. Diyor ki ve aleyküm selam yeğenlerin iyisine. Aynı şekilde bunda da iki tane rivayet var. Yeğenlerin iyisine aleyküm selam. Selamlaşmalar böyle ikisinin de. Bu akşam yine sizi rahatsız edeceğim teyzeciğim diyor. O da cevap veriyor. Rahatsızlık ne demek? Sen hem sevgili yeğenimsin benim ve hem de Resulullah'ın amcası oğlusun. Öyle deyince Abbas, Abdullah biraz böyle yani kötü şımarık değil de kendini sevdiren bir duruşla diyor ki iki yönden akraba oluyoruz değil mi teyzem? Şimdi buraya dikkat edin, bak kaçırmayın, buradan mühim bir şey diyeceğim. İki yönden akraba oluyoruz değil mi teyzem? Ne dedi? Sen hem sevgili yeğenimsin benim hem de Resulullah'ın amcası oğlusun. O zaman Abdullah ne diyor? İki yönden akraba oluyoruz değil mi ey teyzem? Hayır. İki yönden değil. Sevgili yeğenim. Üç yönden akraba oluyoruz. üç yönden. Çocuk şaşırıyor. Üçüncüsü nereden peki? Teyze tebessümle soruyor. Ben Resulullah'ın neyim? Ha diyor. Tabii ya. Sen Resulullah'ın hanımısın. Dolayısıyla bütün Müslümanların da annesi oluyorsun. Bu durumda benim de annem sayılıyorsun. Ne demek sayılıyorsun evladım diyor. Öz annenden ileri değil miyim ben sana? Öz annenden ileri değil miyim ben sana? Çok hoşuma gidiyor yani. Haklısın annem ve teyzem. Ayette açıkça buyruluyor öyle ya. Ayet ne peki? Ahzab suresinin 6. ayetin başı. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Nebi yani peygamber müminler nazarında canlarından da önce gelir. Önceliklidir. Onun hanımları da annelerinizdir. O yüzden diyor ki ne demek sayılıyorsun? Öz annenden ileriyim ben sana. Teyzesi sevgili yeğeni için evde ne varsa hazırlayıp önüne getiriyor. Hazreti Abdullah yemeğini yerken o da yatacak yer hazırlıyor. O günlerde 11-12 yaşında olan Abdullah. 11-12 yaşında. Çünkü zaten Resulullah'ın vefatında 13 yaşındadır. Tamam. Bunu yani şuraya ben de not alıyorum şu anda da. İçinden şu geçiyor kıymeti dinleyenler. 11-12 yaşında olan bir çocuk geliyor. Resulullah'ın gece ibadetini öğrenmek için o gece orada kalacak. Sırf onun için. Şimdi bu teravihlerde görüyorsunuz camilerde. Diğer vakitte de oluyor ama Ramazan daha fazla oluyor. Çocuklar koşuşturuyorlar camide. Yani namazı tehlikeye düşürecek derecede. Çocukları hoş görme adına, anlayış adına çok yanlışlar yapılıyor. Ben geçen birine kızmıştım. Oradan bir tanesi ya hocam dedi işte peygamberin sırtına çıkarlardı, şu olurdu, bu olurdu. Dedim ki bak dedim çocuklara, koşan çocukların yaşı kaç? En küçüğü 9-10 yaşında. Peki peygamber aleyhisselam mescidinde cemaat saf düzeni nasıldı? Erkek cemaat, erkek çocuk cemaat, hanım cemaat. Yani çocuklar ayrı bir saf tutacak derecede eğitilmişlerdi. Ama hocam işte okuyoruz, hocalar anlatıyor, Resulullah'ın sırtına çıktılar. Doğrudur. Ama o cümleyi tam okuyun. Orada hadiste Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin örneği verilirken Resulullah'ın namazda sırtına çıktılar amenna. Deniyor ki eteklerine basarak düşe kalka yürüyorlardı. Hadisi söyleyen yaş kaç olur? Eteklerine basarak düşe kalka yürüyorlardı. Ya şimdi bugün 11-12'sinde bir çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Namazda önde mi geçiyor, arkada mı geçiyor? Bu yaşta çocuklar safa girmek durumundalar. İşte o gün çocuk nasıl yetişmiş, neyi merak ediyor? Resulullah'ın gece ibadetini merak ediyor. Ve gelecek, geldi işte görüyorsunuz, bu evde kalacak. Uykusu gelse de uyumamaya çalışıp Resulullah'ın gece ibadetini öğrenecek. Bir ilim için yaptığı şeye bakın. Bir süre sonra Resulullah Aleyhisselam geliyor. Uyumuş olduğunu düşünerek çocuğu rahatsız etmemek için sessizce sesleniyor. Ey Meymune, yeğenin Abdullah geldi mi? Evet, şurada yatıyor. Yanında bir şey var mıydı? Ona bir şey yedirebildin mi? Çocuğu aç yatırırım hiç. Yedirdim tabii ki. Yedirip yatırdım, merak etmeyin. Şimdi biz büyükler çocuklardan saygı bekliyoruz. Ve biz uyuyorsak, dinleniyorsak yanımızda bağırıp çağırmalarını istemiyoruz. Peki biz onların yanına niye bağırıp çağırıyoruz? İşte Resulullah ne yapıyor? Ey Meymune, yeğenin geldi mi? Abdullah geldi mi? Sessiz konuşuyorlar. Resulullah Aleyhisselam abdestini tazeledikten sonra İki rekat namaz kılıp yatınca sevgili annemizde yattım. Hazreti Abdullah uyur gibi yaparak yaş 11-12. Resulullah Aleyhisselam'ın geceleri nasıl ibadet edip değerlendirdiğini öğrenmek istiyordu. Bunun için bütün dikkatini ona verdi. O gece ondan gördüğü ibadet ve zikirleri, o sahneleri bize de göstericesine rivayet etti. Şimdi sadece bu rivayeti anlatsam iki ders lazım bana. İki sohbetlik yani. O kadar uzundur. Yani o kadar ayrıntı veriyor ki. Yani yatağından şöyle doğruldu. Doğrulurken şu tesbihatı yaptı. Ayağını yere basınca şunu söyledi. Ellerle yüzünü sıvazladı, şu duayı yaptı. Sonra Bismillah diye kalktı. Duvardaki kırbayı indirdi. Ağzını şu duayla açtı. Sessiz hareketle abdestini tazeledi. Suyu şöyle kullandı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Tüm hepsini anlatıyor. Namaza durdu. Şunları okudu, şunları okudu, şunları okudu. Tekrar yattı. Yani çok, çok güzel rivayetlerde bulunuyor. Bunların birinde, onu söyleyeyim sadece, bu da dayanamıyor, kalkmak istiyor. Ama bir kere uyur numarası yaptığı için de kalkamıyor. Tabi Aleyhisselam manzarayı anladığı için eliyle dürtüyor. Kalk, kalk, zaten uyumuyorsun, kalk diyor. O da sevinerek kalkıyor. Resulullah'ın abdest aldığı gibi abdestini alıyor ve Resulullah'ın arka sol tarafa, sola doğru namaza duruyor. Saçlarım biraz uzuncaydı diyor. Resulullah diyor, saçlarımı böyle severdi, okşardı. Ben onun soluna durunca ben o namaz kılıyordu. Bir eliyle diyor kendi namazdan dönmeden tuttu saçlarımdan, arkasından çekti, böyle sağ tarafına geçirdi beni diyor. Yani çocuktur, bir şey olmaz değil. İki kişi kılıyorsa namaz, biri uyuyorsa öbürü onun sağ az gerisinde olur biliyorsunuz. Ben de diyor kalktım diyor, oraya durmuştum diyor. Beni tuttu, namazdayken bunu yapıyor. Sağ tarafına geçirdi. Efendim işte anlatıyor. Hatta bir de diyor ki neredeyse diyor aklıma kötülük geldi diyor. Kesiyor, Allah Allah, ne kötülük. Ya o kadar uzun sureler okudu ki rükuya eğilince o kadar uzun kaldı. Secdelerde o kadar uzun kaldı ki neredeyse namazı bırakacaktım. Tabii çocuk o kadar dayanamıyor. Yani bu kadar ayrıntıyı bize aktarıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Resulullah'ın vefatında söylemiştim. 13 yaşında ancak var. Halifeler başta olmak üzere herkes ona bir şeyler sorar. Mutlaka doyurucu cevaplar alırlardı. Ona ilminin derinliğinden dolayı ilim denizi denilirdi. Hatta İbn Abbas tefsiri diye meşhurdur. Yani çok büyük bir sahabedir bu yani. Çok ciddi şekilde rivayetleri var peygamberimizden. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen birisi odur. Hazreti Abdullah 3. Halife Hazreti Osman döneminden itibaren Medine'den oldukça uzaklara cihada gitti. O zamana kadar Medine'deydi. Seferler ölü olunca uzaklara gitti. Nereye kadar? Bu önemli cihat yolculukları sırasında Kuzey Afrika, Gürcistan, Taberistan ve İstanbul'a kadar uzandı. O zamanki Bizans. Hazreti Ali döneminde Cemel ve Sıfın savaşlarına katıldı. Hazreti Ali'nin yanında yer aldı. Yine Hazreti Osman zamanında ve Hazreti Ali zamanında iki halife döneminde hac emiri olarak görev yaptı. Hazreti Ali döneminde bir süre Mekke valiliği yaptı. Ya çok şey var. Sonra Basra emiri oldu. Hazreti Ali vefat ettiğinde Basra emiriydi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Kur'an, tefsir ve tevil konusunda ortaya koyduğu ilim, o dönem başta olmak üzere, daha sonralara ve bugünlere kadar çok büyük katkılar sundu. Hazreti Abdullah'ı diğer sahabilerden ayıran bir başka özelliği ise onun iki defa Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi ve iki kere Peygamber Aleyhisselam'ın özel duasına mazhar olmasıdır. Tabi Cebrail Aleyhisselam'ı yani insan kılığında gördü, melek kılığında değil. Hazreti Abdullah radıyallahu anh uzun boylu olup kumral tenli biraz. Sakallara biraz sararmış idi. her zaman olmasa da sakallarına kına yaktığı olurdu. Az önce ifade ettiğim gibi farklı rakamlar verilmekle beraber yuvarlak olarak Taif'te hicretin 67-68 tarihler veriliyor. Bu tarihlerde Taif'te vefat etti ve mezarı da Taif'te kabri. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Bunun kaç evliliği var, kaç çocuğu var diye merak ettim. Tabii onu da araştırdım. Ancak bir hanımı buldum. Yani kaynaklarda Zeynep Zür'a binti Mişrah diye bir hanım. Bununla evli olduğunu buldum. Ayrıca Ummul Veled dediğimiz cariyeler var. Hazreti Abdullah'ın 4 erkek 2 kız olmak üzere 7 çocuğu vardı. Ve bu çocuklar adları da kaynaklara geçmiştir. Abbas, Ali, Fadıl, Muhammed, Ubeydullah, Lubabe, Esma. Bu isimlerle çocukları var. Hazreti Abdullah'ın en meşhur künyesi Tercüman-ül Kur'an. Allame-i Ümmet. İki büyük künye. Tercüman-ül Kur'an. Yani Kur'an konusunda yok onun gibisi. Allame-i Ümmet. Ümmetin en büyük alimi. Muksirun dediğimiz en çok hadis rivayet edenler. Muksirun. Bunlardan biri de Abdullah olup 1660 hadis rivayet etmiştir mübarek. 1660. Evet. Abdullah bin Abbas Taif'te ziyaretlerimizi beklemektedir. Üçüncü oğlu Abbas amcan Ubeydullah. Bunun hakkında da epey malumat var. Hazreti Ubeydullah Mekke'de nübüvvetin 10. yılında yani 620'de doğmuş olup Medine'de 58 Hicri 58. Yani miladi ne oluyor? 678 oluyor. 59 yaşındayken vefat ediyor. Ya da aynı tarihte Yemen'de vefat ediyor. Bunun Yemen'de vefat ettiği rivayeti daha ağır basıyor. Allahu alem. Hazreti Ubeydullah'ın Hazreti Abdullah'tan bir yaş küçük olup Resulullah'ın vefatı esnasında 12 yaşında olduğu bilinmektedir. Bu da aynı şekilde Lübabe binti Haris'in çocuğu. İslam'ın 4. halifesi Hazreti Ali, Hazreti Ubeydullah'a Yemen'in sorumluluğunu vazifesini vermiş. Yine onu hac mevsiminde insanlara hac yaptırmak için hac emiri olarak görevlendirmişti. Tüccar biriydi ve çok zengindi. Ubeydullah. Tam olarak kaç evlilik yaptığını bilmiyoruz. Ama dayısının kızı Kutun binti Haris'le evlendiğini biliyoruz. Bundan ve cariyelerinin toplam 5'i erkek, 7'si kız, 12 çocuğu vardı. Ubeydullah bin Abbas. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sadece bir hadis rivayet etmiş. Kaynaklara ancak bir hadis geçmiş. Şimdi efendim, Ubeydullah'ın çok farklı hayat hikayeleri var. Birini sizlerle paylaşayım. Çok fazla yolculuklara çıkmış, çeşitli yerlere, ticari yolculuk, normal yolculuk, farklı farklı sebeplerle yolculuk yapmıştır bu. Yine yanına en çok böyle değer verdiği o gün köle, bugün hizmetçi yanına alıyor. Bir yere gidiyorlar. Epey bir yol gidiyorlar. Birçok şey yaşanıyor. Ben zamana sığsın diye efendim biraz tenha bir yere de çekilmişler. Demek ki sahra bir yerde gidiyorlar. Akşam oluyor. Acıkıyorlar, susuyorlar. Efendim bir yerde mola verelim diyorlar. İleride bir ev görüyorlar. İkisi de eve doğru gidiyorlar. Şimdi efendim bu evde güzel bir hatıra yaşanıyor. Ben bunu çok yerde rivayet ettim. Çok hoşuma gidiyor. Kapıyı çalıyorlar. Selam veriyorlar. Yolcu misafiriz. Bizi misafir eder misiniz? Buyurun efendim şeref verirsiniz diye misafirleri içeri alıyorlar. Tanışmıyorlar. Şimdi sıkı durun efendim. Evlerimizde misafirimiz yoktur, evlerimiz küçüktür dardır. Evimiz küçük dar değil, gönüllerimiz daraldığı için evlerimiz küçük oldu. Ev de küçüldü artık geçti de ama önce gönülleri küçülttük. Ev sahibi bedevi, yani şöyle yaşayan adam köyde, misafirlerini büyük bir edeple içeri davet edip onlara yer gösteriyor ve diğer tarafa hanımın yanına geçiyor. Nasıl bir ev bilmiyoruz. Bunların konuşmalarını duyuyor Ubeydullah bin Abbas. Şimdi bakın ne konuşuyorlar efendim. Ben bunu böyle büyük bir has duyarak not aldım buraya. Ey sevgili hanımım, bugün bize çok şerefli misafirler geldiler. Kadın da diyor ki hoş geldi, sefa getirdiler. Misafirlerimiz için akşam yemeği var mı? Yok maalesef. Hiçbir şey mi yok? Bir tek koyunumuzun olduğunu sen de biliyorsun. Bir tek koyunları var. O koyunu sağıp sütünü içirelim. Koyunu biricik kızım için sağmıştım. Sağdığın sütü ne yaptın? Kızıma içirdim. Hiç süt kalmadı mı? Kızımıza bile yetmedi. Nereden kalacak? Peki ne yapacağız? Yani bize aç açına bunları yatıramayız ki. Bir şey düşünmemiz lazım diyorlar. Aklıma bir şey geliyor ama bilmem ki. Nedir? Koyunu kesip misafirlerimize ikram edelim. Allah büyüktür. Keselim. Bunlar misafir. Bir tek koyunları var. Başka da bir şey yok. Koyunu kesiyorlar. Pişiriyorlar. Güzel. Misafirlere ikram ediyorlar. Ondan sonra yatıyorlar. Ertesi günü efendim erkenden gideceğiz diyorlar misafirler. Müsaade istiyorlar. Yani artık anladılar ki sabah da kahvaltı yok. Yok çünkü bir şey yani. Şimdi diyor ki Hazreti Ubeydullah, yanımızda ne kadar paramız kaldı? Diyor ki 500 dinarımız var. İyi, çok iyi. Bir tane mendil çıkarıyor. 500 dinarı mendile sarıyor. Efendim. Mendile sarıyor 500 dinar parayı. Müsaade isterken diyor ki teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. Sen bizi ikram ettin, şu ettin, bu ettin. Efendim. Bir hatıra olsun diye elimizde bu var. Bu mendili size hediye ediyoruz. Ama bir şartımız var. Bir şartımız var. Biz gittikten sonra en az bir saat içinde bu mendili açmayacaksınız. Kullanmayacaksınız. En az bir saat sonra. Peki efendim siz verirsiniz. Onları yolcu ediyorlar. Ancak çocuk uyanıyor, ağlamaya başlıyor. Yiyecek bir şey yok. Efendim bu telaş esnasında mendil ellerimden düşüyor ve çözülüyor. İçinden para çıkıyor. Bu ne? Hemen koşuyor, yetişiyor. Aman diyor, yapma etme. İçinde para kalmış diyor. Ya ben sana demedim mi? Bunları diyor bir saat içinde açmayacaksın. Ya böyle böyle oldu. Diyor ki, onlar size hediyemizdir. Burada çok para var. Demek ki saydı ki 500 dinar parayı. Benim size ikram ettiğim 5 dinar bile etmez. 5 dirhem bile etmez. Burada 500 dinar var. Yani bir sürü alırsın. Diyor ki sen elinde olan tek varlığını bize ikram ettin. Ben bunu vermişim. Yanındaki para bu. Diyor ki size bunu yaptıran nedir? Sizin duruşunuz, bakışınız, yüzünüz farklı. Sormaya utandık ya. Bir tanısak kimsiniz siz? Ben diyor Ubeydullah bin Abbas'ım. Subhanallah. Yoluna kurban olduğumuz Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili amcalarından Abbas amcanın oğlusun ha diyor. Allahu Ekber. Kadın da böyle ağlıyorlar. Allahu Ekber. Allahu Teala bize ne güzel misafir göndermiş. Nasıl seviniyorlar. Nasıl seviniyorlar. Ehl-i Beyt sevgisi böyle olur. Bir muhabbet. Yani burada bunların ikramı diğer hadiselere baktığımız zaman çok yukarıda olduğunu görürüz. Ve ikram ettikleri, hediye ettikleri parayla da onların onuru, gururu rencide olmasın diye böyle bir yol düşünüyorlar. Bu Ubeydullah bin Abbas'la ilgili çok böyle hikayeler var. Sürekli böyle öteye böyle gider, ikram eder. Böyle şeyler yapar bu kişi. Ancak ben sadece bir rivayetini paylaşmış oldum. İnşallah diğer çocuklarını da önümüzdeki derste sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.